Ayrım 5, sayfa 53. 1, 2, 4. Sürekli ilahi müdahale ya da hassas ayarlar. Hatırlayalım. Her şeyin çift yaratıldığı ilahi kanununa uygun olarak proton ve elektron da antileriyle birlikte hep çift yaratılmıştı. Fakat bu simetri milyarda bire denk gelen bir seyreklikte bozulmuştu. Bu, hallak olan Allah'ın yaratılışa her an müdahil olmasının bir belgesiydi. Dipnot 26. Allah'ın her an yeniden yaratan olduğunu ifade eden Hallak ismi ve varlıktaki yansımaları için şu eserimize bakınız. Kur'an'a göre Esma-i Hüsna 1.867-887. Bu noktada bir hassas ayar daha görüyoruz. Geri kalan elektron ve protonlar birbirlerine sayıca denk düşüyorlar. Yani kainatta ne kadar proton hayatta kalmışsa o kadar da elektron hayatta bırakılmıştır. Bunun nasıl olduğunu bilemiyoruz ama niçin olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Proton ve elektron sayısının eşit olması, kainattaki elektrik yükünün sıfıra inmesi anlamına gelir. Eğer proton sayısında azıcık fazlalık olsaydı, kainatta pozitif elektrik yükü fazlası bulunacak, elektron sayısı azıcık fazla olması halinde de evrende negatif yük fazlalığı görecekti. Mesela Güneş ile Dünya'nın kütlelerinde pozitif veya negatif elektrik yükü bakımından herhangi biri diğerine trilyon kere trilyon kere trilyonda birden 10 üzeri eksi 36 bir fazlalık taşısaydı, bu küçücük fark Güneş ile Dünya arasındaki çekim kuvvetini mağlup etmeye ve ikisini birbirine ayırmaya yeterdi. Dipnot 27. Steven Weinberg, ilk 3 dakika, sayfa 110. Evren eğer sonlu ve kapalı ise, onun toplam net elektrik yükü de sıfır olmak zorundaydı. Aksi takdirde elektriksel kuvvet çizgileri evreni durmaksızın saran ve sonsuz bir elektrik alanı kurar. İşte bu gerçek bize her bir artı yüklü proton için tam olarak eksi yüklü bir elektron olması gerektiğini söyler. Hassas ayarlardan işte biri daha. Proton ve elektron sayısı denk tutulurken sağ kalan nötronlar protonlara göre oldukça az sayıda bırakılmışlardır. Eğer nötronlar ile protonlar eşit miktarda bırakılsaydı, geriye hidrojen çekirdeği kalmaz ve bütün nükleonlar, proton, nötron, helyum çekirdeklerine birleşir ve güneş gibi yıldızlar yakıtsız kalırdı. Bu ise daha baştan kainatın yakıtını tüketmesi demektir. Kainatın kitabının söylediği bu hakikati vahiy kitabı da söylüyordu. Rahman'ın yaratılışında bir düzensizlik göremezsin. Haydi, çevir gözünü de bir bak bakalım. Bir kusur, eksik, gedik ve düzensizlik görebilecek misin? Sonra tekrar tekrar çevir gözünü de bir bak. Bakışın yılgın ve bezgin bir şekilde sana geri dönecektir. 67, 3, 4. Dipnot 28. Higgs kuramının geliştirilmesine rol oynayan Nobel ödüllü Müslüman fizikçi Abdüsselam, Nobel ödülü törenindeki konuşmasında tam da bu ayeti okumuştur. Hassas ayarlardan işte bir başkası daha. Bu aşamada elementlerden sadece ilk ikisinin çekirdeği, hidrojen, helyum, yaratılmıştır. Her proton bir elektron bağlayarak hidrojen atomunu, helyum çekirdeklerde bir çift elektron bağlayarak helyum elementini meydana getirir. Helyumdan sonra çekirdekçik sayısı 5 veya 8 olan kararlı bir element mevcut olmadığı için bu tehlikeli dönemeç aşılarak daha ağır elementlerin oluşması önlenmiştir. Helyum bir soy gazdır. Eğer böyle olmasaydı, doğada yasaklanan helyum 5 ve lityum 8 izotoplarının oluşmasına izin verilirdi. Eğer buna izin verilseydi, söz konusu bu elementler evrenin enerjisini daha ilk baştan sünger gibi emip yok edecekti. Atom çekirdeklerinin oluşması durduktan sonra sıcaklık 10.000 K derecenin altına düşünce elektronlar çekirdeklere bağlanmaya başladı ve böylece ilk defa elektrikçe dengelenmiş ilk hidrojen ve helyum atomları oluştu. Bu aşamada proton ve elektronlardaki zıt kutuplarla etkileşen elektromanyetik kuvvet devreye girdi. Evren bu esnada hidrojen ve helyum atomlarıyla yüksek enerjili fotonlarla dolup taşmaktadır. Evrenin yaratılışında bu nokta bir eşiktir. Ol emrinden sıcaklığın 3000 K derecelere düşmesine kadar evren bildiğimiz evren değildir. Atomdan müteşekkil maddesi yoktur. Atom altı parçacıkların ayrışmamış çorbasından ibarettir. Bu aşamadan sonra evrene bir el müdahil olacak ve bir eşiği daha atlatacaktır. Bu eşik, ışının baskın evrenden madde baskın evrene geçiş eşiğidir. Ol emrinden yaklaşık 380 bin yıl sonra. Büyük patlamadan 380 bin yıl sonra evren bu kadar genişlemesine rağmen hala sıcaklığı 4000 Kelvin derece civarındadır. Gökyüzü hala radyasyon ışıma ile dopdoluydu. Gökyüzünün her noktası en az bugünkü güneş yüzeyi kadar parlaktı. O zamana kadar madde ile radyasyon çok yoğun bir ortamda sürgüt etkileşim içindeyken sıcaklık 3000 K dereceye kadar düştü. Elektronların artık hidrojen ve helyuma bağlanmış olması nedeniyle evren radyasyon için geçirgen olmuştur. Dipnot 29. Bilim ve Teknik. Şubat 1985. Sayfa 30. Serbest elektronlarla etkileşen fotonların elektronların bağlanmasıyla yolları açılır. Genişledikçe tenhalaşan evrende o zamana kadar yoğun madde parçacıkları tarafından serbestçe dolaşımı engelleyen yüksek enerjili fotonlar artık serbestçe yayılmaya başlar. İşte bu döneme radyasyon dönemi denmesinin nedeni bu fotonların atom denizi içinde serbestçe dolaşmaya başlaması nedeniyledir. Özgür elektronların eksilmesiyle evrenin içeriği radyasyona geçirgen hale gelmiştir. Madde ile radyasyon arasındaki bu bağın kesilmesi, maddenin galaksileri oluşturmaya başlamasına izin verecektir. Radyasyon döneminin sonunda sıcaklık 3000 Kelvin dereceye, yoğunluk santimetre küp başına 100 bin katrilyonda 1'e gerilemiş ve bebek evrenimizin yaşı da 380 bin yıla ulaşmıştır. Ve daha sonrası. Bundan sonra başlayan yeni döneme yıldız çağı denmektedir ki, günümüze kadar gelen en uzun devir bu devirdir. 1, 2, 5. Big Bang modeli. Fizik la ilahe illallah dedi. Büyük patlama teorisinin sahipleri 1948 yılında yayınladıkları makalede evrenin sıcaklığının 3000 Kelvin dereceye indiğinde evrenin her tarafının yüksek enerjili bir radyasyonla kaplandığını, bugün bile o zamandan kalma bu radyasyonun fosiline rastlayabileceğimizi iddia ettiler. Gammon ve arkadaşlarının bu büyük hipotezi 1965 yılında aranılan evrensel delilin bulunmasıyla hipotez olmaktan çıktı, tabiat ayetlerinin tasdik ettiği ilmi bir veriye dönüştü. O evrensel delil kozmik mikrodalga fon ışınımı idi. Esma-i Hüsna'dan biri de yarattığı her varlığı adım adım izleyen anlamına gelen El-Hafi ismiydi. Hafi olan Allah evrenin yaratılışına dair delilleri de yarattığı evrenin içine koymuştu. O delil evrenin ilk yaratılışından geriye kalan ışıma fosuydu. Değil mi ki Allah göklerin ve yerin nurudur? 24-35. Allah'ın nurunun varlıktaki yansıması olan ışık, evrenin yaratılışının 13.8 milyar yıllık hikayesini okuduğumuz ilahi bir ekran işlevi gördü. Paul Davies'in dediği gibi, çağımızın en büyük keşfi evrenin yaratılmış olmasının keşfidir. Dipnot 30. Paul Davies, Tanrı ve Yeni Fizik, İstanbul 2014, sayfa 204. O günden sonra gelişen teknoloji sayesinde ulaşılan her yeni bulgu evrenimizin bir başlangıcı olduğunu, büyük patlamayla genişleyen evren modelinin doğru olduğunu tekrar tekrar kanıtladı. Evreni yaratan onun bir başlangıcının olduğunun delillerini bizzat evrenin içine koymuştur. Bu delilleri günümüz kozmolojisi birer birer bulup çıkarmaktadır. Bugüne kadar evrenin bir başlangıcının olduğunu söyleyen kozmik deliller şunlardır. 1. Kozmik mikrodalga fon ışınımı. 2. Galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kalması. 3. Evrende hidrojen ve helyum gibi elementlerin bolluğu. 4. Düzenden düzensizliğe geçiş yasası. 5. Yıldızların doğum, yaşam ve ölüm süreci. Bunlar Big Bang teorisini gözlem ve deney yoluyla doğrulayan unsurlar oldu. Bir başlangıcı olanın mutlaka bir sonu olurdu. Evrenin bir başlangıç anı olması demek ile evren yaratılığı demek arasında aslında fark yok. Kur'an bütün varlıklar için alem kelimesini kullanır. Alem, ilmin, bilginin konusu olan demektir. Bilinemeyene alem adı verilmez. Nitekim evrenimiz gelişen bilim ve teknoloji sayesinde giderek bilinebilir ve anlaşılabilir hale geliyor. Büyük patlama gözlem yoluyla da desteklendi. Dipnot 31. WMAP ve Planck uydularının gözlem sonuçları Mart 2013 büyük patlama modelini desteklemektedir. Ölçülen fon ışınımı evren yaklaşık 380 bin yaşındayken serbestçe yayılmaya başlayan en eski ışınıma karşılık gelmektedir. WMAP verilerine göre evrenin yoğunluk oranı evrenin genişleme yoluyla ömrünü tamamlayacağı tezlerini desteklemektedir. Günümüzde evrenin içeriğinin neden oluştuğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Dipnot 32. Son verilere göre evrenin içeriği şunlardan oluşmaktadır. %4.9 olağan madde, %26.8 karanlık madde, %68.3 karanlık enerji. Bu yüzden olsa gerek Einstein şöyle der: evren hakkında anlaşılması en zor şey anlaşılabilir olmasıdır. Evrenin bir başlangıcının dolayısıyla bir sonunun olduğu gerçeği, antik zamanlardan günümüze kadar Allah'ın sıfatlarından bir veya birkaçını evrene yakıştıran şirk kozmolojileri adını verebileceğim tüm tezleri yerle bir etti. Evrenin bir başlangıcı olduğu hakikati, evrenin mutlak, sonsuz, kuşatılamayan, kavranamayan, ulaşılamayan, sırrına erilemeyen, kutsal, tanrısal veya yarı tanrısal bir varlık olmadığını ispatladı. Bu da şu inanç ve felsefeleri boşa çıkardı. 1. Evrenin dolayısıyla maddenin ezeli ve yaratılmamış olduğunu söyleyen her tür materyalizmi. 2. Zamanın sonsuz olduğunu ve tüm oluş ve bozuluşun zaman tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen müşrik dehriliği. 45-24. 3. Tanrı'nın evrende içkin olduğunu iddia eden her tür panteizmi. 4. Allah'tan başka mevcut yoktur. La mevcude illallah sloganına dayanan ve mahcup bir panteizm olan vahdedi vücut akidesini. Dipnot 33. Vahdedi vücudun nihai tahlilde panteizmden farklı bir tür olduğunu söyleyen ben değilim. Bunu 20. yüzyılın bir numaralı İbni Arabi uzmanı olan ve ömrünü onun eserlerine keşf ve neşre adayan Ebu'l-Ala el-Afifi söylemektedir. 1, 2, 6. Higgs deneyleri neler söyler? CERN'de yapılan deneyler, büyük patlamadan önce ne vardı sorusunu çözmeye değil, büyük patlamanın hemen ardından, saniyenin katrilyonda birinden daha az bir zaman zarfında ne olduğu sorusunu çözmeye yöneliktir. Dipnot 34. Bu deneylerde Tanrı parçacığı adı konulan Higgs parçacığı olmaya aday birkaç örnek bulundu. Fakat bunun kesinlik kazanması için birkaç yıl daha deney yapılması planlanıyor. Fakat süpersimetrik parçacıklardan henüz hiçbir haber yok. Parçacık fizikçileri bu deneyler sayesinde maddi varlık sahibi her şeyin yapı taşı olan atom altı parçacıkların nasıl ortaya çıktığını, maddenin nasıl kütle kazandığını, belki neden antimadde evreninde değil de madde evreninde yaşıyoruz sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyorlar. Bu tür deneylerin büyük birleşik alan teorilerinin önünü açması umuluyor. Çok yüksek sıcaklıklarda dört temel kuvvetin tek bir kuvvet gibi davranıp davranmadığını test ediliyor. Belki böylece büyük patlamadan hemen sonraki kör noktanın çözülmesi planlanıyor. Varsayıma dayalı Higgs bozonuna ait bir Higgs alanının varlığı, standart model adı verilen parçacık fiziği tablosu esas alınarak önce matematiksel olarak tasarlanmıştı. Bu da bir varsayım idi. Zira varlıktaki düzen ve yasa bunu gerektirmektedir. Varlık niçin bir düzene ve yasaya sahip olsun ki sorusunun iki muhtemel cevabı vardır. İradeli ve bilinçli bir yaratıcı veya kör tesadüf. Söyleyen ne güzel söylemiş. Alemde tesadüfe tesadüf edilmemiştir. Diyelim ki Higgs bozonunun varlığı deneylerle kesinlik kazandı. Bu asla varlık nasıl yaratıldığı sorumuzu cevaplamayacaktır. Şöyle ki, Higgs parçacığı var olmak için bir güç alanına ihtiyaç duyar. Buna Higgs alanı denilmektedir. Güç alanı arazdır ve her ilinek araz onu ortaya çıkaran bir cevhere muhtaçtır. Bu kez şu soru sorulur. Hiçbir güç alanı kendiliğinden var olmayacağına göre böyle bir alanı doğuran güç ve neden nedir? Mesela kütle çekiminde kuvvet taşıyıcısının graviton diye adlandırılan varsayıma dayalı bir bozon olduğu düşünülüyor. Çekim gücünden söz edilen bir yerde mutlaka o gücü üreten bir kütle ya da enerji vardır. Aynı şekilde galaksileri bir arada tutan ve arka fon ışınımı kıran görünmeyen bir kütle tarafından üretilen gücün varlığı keşfedildi. Çekim gücü bilinen fakat kendisi bilinmeyen bu şeye karanlık madde, dark matter adı verilirdi. Bunun dışında evrenin genişleme hızının arttığı da keşfedildi. Bunu sağlayan bilinmeyen gücü ise kara enerji, dark enerji adı verildi. Dipnot 35. 1998'de uzak gök adalardaki belirli tipi süpernovaların gözlemlerinden evrenin genişlemesinin hızlandığı keşfedildi. Bunun nedeni olarak karanlık enerji gösterilmektedir. Bu enerjinin uzayda negatif basınca sahip olduğu ve görece düzgün dağıldığı kabul edilmektedir. Son elçimlere göre 10 milyar yıl önce yavaşlamakta olan evren biri gaza basmış gibi 6 milyar yıl önce hızlanmaya başlamış. Dipnot sonu. Şu halde Higgs parçacığını doğuran, Higgs alanını yaratan bir neden ve güç olmak zorundadır. Eğer varsa o güç alanını da var eden bir özne olmak zorundadır. Eğer yoksa o zaman Higgs alanı oğul emrinin ilk tecellisi olmuş olur. Evrenin genişlemesi ile entropi arasında bir ilişki olmalı. Yaratıldığı andan bu yana evren genişliyor. Bu genişlemenin bir noktasında ise hayat vücut buldu. O nokta tesadüf olabilir mi? Yani evren genişledikçe düzenden düzensizliğe geçiş artıyor. Buna genişlemenin sabit değil de giderek artan bir hızda olduğunu da eklemek gerek. Bu durumda kaynağı bilinmeyen kara enerji evreni düzensizliğe sürüklüyor demektir. Bu şu anlama gelir. Evren gelişigüzel düzenden düzensizliğe, oluştan bozuluşa gitmiyor. Bu bir plan dahilinde gerçekleşiyor. Bu durumda fizikçilerin düzensizlik dediği şeyin de kendine has bilmediğimiz moda tabirle karanlık bir düzene sahip olması gayet mümkündür. Eğer evren giderek genişlemeyi sürdürüyorsa 1 trilyon yıl sonra burnumuzun ucunu göremeyeceğiz. O zaman Higgs alanı çökmüş olacak. Her halükarda evrenin bir sonu var. Zira bir başı olanın bir sonu mutlaka olur. Modern fizik evrenin bir sonu olup olmadığını tartışmıyor. Modern fiziğin tartıştığı şey evrenimizin nasıl son bulacağıdır. Dipnot 36. Evrenin kaçınılmaz sonuyla ilgili 3 ayrı senaryo için bakınız Ennis Doko öncesi ve sonrası ile Big Bang, güncel kelam tartışmaları, İstanbul 2014, sayfa 219-262. Biz Müslümanlar bilgimizi aşan bir tahminde bulunduğumuzda şöyle deriz. Allahu Alem. Allah en doğrusunu bilir. Ayrım sonu, sayfa 61.